Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özer.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Apple'dan. Aslında bakılırsa bu hafta konuşacağımız Apple'la ilgili bazı gelişmeler var. Finansallar açıklandı. İşte en popüler markalar sıralamasında pozisyonlar değişti ama gündemimizdeki ilk konu önümüzdeki aylarda çıkacak yeni nesil 2017 model MacBook Pro'larda kullanılmasını beklediğimiz özel bir gelişmeyle ilgili. Aslında bakılırsa şahsen ben de yıllardır zaman zaman yazıyorum. İşte Apple tarafı kendi geliştirdiği işlemcileri MacBook'ta kullanabilir mi? MacBook ailesinin bazı modelleri Intel'den bağımsız olabilir mi şeklinde ama Bloomberg'in yazdığı yeni bir habere göre ki Bloomberg hem önemli bir yayın hem de zaten daha önce Mac haberleri yazan sitede çalışmış editörü bu konularda sızıntı bilgiler verme konusunda önemli başarıları imza atmış bir kişi. Deniliyor ki yaklaşık bir yıldır Apple arka tarafta Intel işlemciden tamamen bağımsız değil ama Intel işlemciyle birlikte bazı basit görevleri üstlenebilecek ve toplamda pil ömrünü geliştirebilecek, enerji verimini sağlayacak ikinci bir işlemci üzerinde çalışıyor bilgisayarlarını koymayı planladı. Zaten Touch Bar'da biliyorsun kendi geliştirdiği bir işlemciyi kullanıyordu. Onun biraz daha gelişmişim. Bilgisayar uyku modundayken e-mailleri kontrol eden, yazılım güncellemesi var mı tarzında bir takım güncellemeleri arka planda sorgulayabilen yeteneklere sahip yeni bir işlemcim. Denilen o ki bu sene sonunda çıkacak MacBook Pro'larda enerji verimli anlamında ciddi kazanımlar olabilir bu işlemcinin.
Şimdi burada benim asıl beklediğim konu yani Apple'ın kendi işlemcilerini MacBook'larında kullanması artık tamamen Intel bağımsız olarak. Bu gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor yakın zamanda. Hala daha yavaş yavaş değişimi görüyoruz. Ve bu değişimlerin hepsi işimize yarar değişimler günün sonunda. Yani yavaş yavaş Intel'den kurtulup tamamen özelleştirilmiş işlemcilere geçme devri aslında. Neden diyeceksiniz? Ya şimdi Intel işlemci çıkarttı. Ne diyor? Ultrabook işlemcisi.
Aynen.
Dünyanın en yavaş, en kötü, bizi 10 yıl gerisine götüren işlemcileri 10 bin liralık makinelerde kullanıcılara sunuyorlar. Yani tek Intel'e kaldığımız zaman ayvayı yiyoruz ne yazık ki. Eğer AMD olmasaydı bugüne kadar şu an 8 GHz hiçbir işe yaramayan işlemcileri makinamızda kullanıyor olacaktık belki zaten deli gibi enerji yakar. Şimdi ARM'ın bir şekilde girmesi lazım çünkü düşük enerji tüketen, 4K videoları işleyebilen, yeri geldiğinde bizi oyun oynatabilen işlemciler şu an cep telefonlarında var.
Var, sabit.
Bilgisayarda yok çok enteresan bir şekilde.
Ya şimdi zaten burada Apple'ın avantajı donanım ve yazılımın kendisinde olması. Bu sonuç önemli çünkü bir takım esneklikler yapabiliyorsun. Kullandığın işlemciye kendi müdahale edebilirsen yazılımın üzerine daha iyi koşturabilme gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir.
Ya bugün Windows biliyorsun 10 yani Snapdragon 810 üstünde 820 üstünde 810 üstünde çalıştırılıyor. Ve baktığımızda ARM tabanlı.
Üzerine Photoshop çalıştırıyor.
Evet Photoshop yani çalıştırıyor ve ARM'da emülatör kullanması aramınızda açılıyor.
Aynen tabii diğer taraftan bazı şeylerde de tabii göz ardı etmemek gerekiyor. Intel'in işlemcileri de mail kontrol ederken çok fazla enerji tüketmiyorlar. Onların da farklı güç tüketim modları var. Farklı profiller arasında geçiş yaparak tasarruf sağlayabiliyor ama buradaki aslında amaç Apple'ın işte yanına ikinci bir çip koyalım ve %10 daha fazla enerji tasarrufu sağlayalım. Bir evet amaçlardan gayelerden birisidir ama kademeli olarak aslında deniyorlar. Bir sonraki aşamada belki bunu biraz daha öteye geçirmeyi ki burada atlanmaması gereken konulardan birisi de çipi de kendin koyarsan maliyet hesabını da daha iyi yaparsın. Çünkü Intel sana bir işlemci veriyor. Diyor ki Apple'cığım sana birim fiyatın bu. İster al ister alma. Şu an alternatifinde yok zaten. Dolayısıyla uzun vadede ki Apple'ın son 5 yılda işlemci bölümünün yaptığı çalışmalarında ortaya koyduğu performansı göz ardı etmemek gerekiyor. Orta uzun vadede dönemde ona geldiği gibi. Çünkü bugün artık dediğin gibi Windows 10 bile Snapdragon 820 üzerinde çalışıyorsan, Photoshop açabiliyorsan yavaş yavaş endüstri ve sektör hatta kullanıcıların da buna hazır olduğunun ifadesidir. Evet MacBook Pro'nun belki en kaslı versiyonunda ki video editörleri ya da başka türlü işlem yapmak isteyenler için çok kolay bir şekilde Intel'den vazgeçilemeyecek ama örneğin 12'nin MacBook'un neden bir 4 çekirdekli A11 ya da A12 işlemci kullanan versiyon olmasın ki bunların hepsi aslında son derece mümkün. Apple tarafındaki bir diğer gelişme AirPods'larla ilgili. Aslında bakılırsa AirPods tarafında biz ilk renk olarak beyazı gördük. Farklı bir renk seçeneği şimdiye kadar sunulmadı ama girişimci firmanın bir tanesi çıkıp AirPods'larda siyah renk seçeneğinde 249 dolarlık bir fiyatlandırmayla yaklaşık 90 dolar daha pahalı orijinal AirPods'lardan piyasaya sürmüyor. Onu da bir adım atmış Mesut. Bence renk de bayağı güzel görünüyor.
Evet bana sorarsanız zaten beyazın yanında mutlaka siyah doğmalı neden siyah sonuçta telefonlara sahibiz. Yani yan yana getirdiğinde daha uyumlu olurdu. Ve kulakta da ben siyahın daha güzel duracağını düşünüyorum. Yani
size çok acayip durmuş.
Evet güzel
hatta
durmuş.
Hatta bunun Jet Play olsa o bile çok değişik görünebilir
evet, kulakta.
Renk seçeneğinin böyle olması ilginç ama tabii 90 dolar fiyat farkı da az daha koysan iki tanesini alıyorsun yani. Aslında orijinal renkte. Fiyat biraz acımasız olmuş tabii üçüncü parti devreye girince böyle bir durum söz konusu oluyor. AirPods'la ilgili bir gelişmede önemli bir aslında firmware güncellemesi yapılmış ama Apple ilginçti bu defa detayları vermemiş. Muhtemelen arka taraftaki bir takım hataları falan düzeltilebileceği bir durum söz konusu.
Yazdıkları zaman kimsenin anlamayacağı şeyler düzelmişti.
Muhtemelen son kullanıcıların belki de okuyup okumamasını fark edince evet. bazı güncellemeler de olabilir. Bir diğer önemli gelişme finansallar açıklandı Mesut. Orada birkaç aslında detay var ama ilk 246 milyar dolarlık nakit gelir. Daha doğrusu nakit varlık kasada duran. Bunun neler için kullanılabileceği konusunda bazı tartışmalar var. Özellikle donanım tarafında yapılan önümüzdeki dönemde daha fazla yatırım yapacağı ve yeni teknolojileri daha hızlı adapte edebileceği söyleniyor. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili olarak?
Yapabilir zaten. Para çalışıyor çok. Gördüğün gibi. ARM tabanlı işlemci Intel'in yanına koymaya çalışmalar vesaire görüyoruz. Ben hala da yani teknolojinin dizüstü bilgisayar kısmındaki teknolojinin çok yavaş ilerlediğini düşünüyorum. Çok ince. Bir kilonun altındaki herhangi bir dizüstü bilgisayarda video işleyemiyorsun, oyun oynayamıyorsun. Hiçbir şekilde o tarafta bir adım atılmadı. Hala da oyun oynayacağımız ve üstünde video işleyebileceğimiz makineler 1,5 kilodan falan başlıyorlar.
Evet.
Bu aşılamamış adımlardan bir tanesi. Yani 1,5 kiloluk makinenin de bir yanında aslında 500 gramlık adaptör oluyor. En kötü bu işleri yapabileceği zaman. Bu kötü adımlardan biri. Umarız bir an evvel bu adımları hızlandırırlar. 200 milyar dolar bu taraflarda çok işimize yarar da çok daha hafif, daha fazla iş gören makinelere kavuşuruz.
246 milyar dolar bile kolay. Yani İnanılmaz para. Devlet gibi büyüklere çıkası söz konusu, finansal detaylar söz konusu olduğu zaman. Tabii satış rakamları var. Son 3 ayda yani tatil sezonu dediğimiz Ekim-Aralık döneminde 3 aya 78.3 milyon iPhone satışı sızdırmayı başarmışlar. Çok ciddi rakamlar bunlar.
Ya şimdi bu rakamı şöyle aslında eşitlemek lazım diğer firmalara. Şimdi 78 milyon tane iPhone satıyor. Adamın tepe modeli. Kaldı ki adamın iPhone 5 dediği model bile hala ucuz değil.
Aynen.
Hala da belli bir yekün tutuyor. Pahalı gidiyor. Diğer firmalara bakıyorsun bu kadar çeyrek de ucuzu mu ucuzu büyüğü toplamı bu kadar satamıyorlar.
Satamıyorlar. Yani hatta sana direkt o konuyla ilgili rakamları vereyim. Burada tabii özellikle iPhone 7 Plus'ın da etkisi büyük, onu göz ardı etmemek gerekiyor ama iPhone tarafındaki ortalama satış fiyatları artık 695 dolarlara kadar varmış durumda. Yani. Ki geçen yıla göre de 691 dolardan yükselmiş. İnanılmaz,
verdikleri servisleri burada göz ardı ediyoruz tabii.
İnanılmaz rakamlar söz konusu. Tabii hani her şey parlakta değil. Özellikle Çin'de mesela uzun bir aradan sonra en çok satan marka olmanın gerisine düşmüşler ama diğer taraftan da Samsung geride bırakıp en büyük firmalar konusunda da en fazla satan firma olma konusunda da ciddi gelişimleri var. Onu
yani
da söyleyebiliriz.
Şunu da unutmamak lazım. Tamam, kapasite seçenekleri artıyor ama fiyatları da artıyor telefonların.
Yani tabii fiyatlar da
arttı yani, halde bu şekilde.
O konuda bir ucuzlama da söz konusu değil Mesut. Dolayısıyla bu bence önemli noktalardan bir tanesi ama Apple tarafında en azından yüzlerin güldüğü konusu var. Her ne kadar bazı araştırma şirketleri en değerli marka sıralamasında Google'un arkasını iste bile finansal gelişim açıkçası yöneticileri mutlu ediyor gibi görünüyor. Hani iPad'den zaman zaman bahsediyoruz ama Android tarafında uzun süredir bir tablet durgunluğu var. Yeni tablet kimse çıkarmıyor. Bu tarafta tabii ki kullanıcıların telefon gibi tableti benimsememesi, değişim süresinin çok daha uzun olmasına etkisi büyük ama gönül ister ki en azından bir iki tane şöyle kalbur üstü tablette görelim piyasada. Sanırım onu Samsung yapacak. Mobil Dünya Kongresi'nde biz telefon beklerken Tab S3 piyasaya çıkacak gibi görünüyor.
Tablet şu anda Android tarafında özellikle dünyanın en gereksiz işlerinden biri herhalde tablet çıkartmak. Yani tablet şu an...
İhtiyaç sahibi için piyasada iyi bir seçenekler olsun ya. Yani sonuçta tablette film izlemek
zorunda oynatsın. Anlamak isteyen belki vardır evet o tarafta. Özellikle pahalı tablet çıkartmak büyük bir intihar. Yani şöyle bir şey yapacaksa anlarım. İşte 200 dolar seviyesi dünyanın en iyi tabletini ürettim falan diyecekse çıksın.
Keşke. Yani benim de günümün öyle bir şey geçer.
Android tarafının öyle bir şey ihtiyacı
var. Pahalı tablet konusunda kesin olan şu. iPad'den şaşmamak gerekiyor. Evet. Hani telefonda hala tartışıyoruz tamam mı? Onun yerinde işte Note 7 alsan daha iyi olabilir. S8'i bekleyip S8'i G6 vesaire ama tablette çok ciddi bir hükümranlık var. Kırılacak gibi görünmüyor ama Samsung tarafı da tabii ki tablet işini devam ettirecek gibi görünüyor.
Harcayacak parası var demek ki.
Yani bilemiyorum ama çünkü mesela Tab S2'de fiyatlar çok hızlı düştü vesaire, sonra yavaş yavaş da piyasada kaybolmaya başladı.
Çünkü güzel tabletlerdi.
Kötü tablet değildi. Tab S3'te Snapdragon 820, 4 GB RAM, 32 GB depolama kapasitesi gelecekmiş. 9.7 inç ekran var, 2048'e 1536'da çözünürlüğümüz var. Android tarafında tablet arayanlar için iyi seçenek olur özellik anlamında bakıldığı
Android
zaman.
Android tarafında tabletçiler hani genel olarak baktığımızda insanların istedikleri birkaç şey var. Mesela HDMI çıkışı olsun istiyorlar üstünde. Klavye fare bağlantısının rahat yapılabilmesini istiyorlar. Yani Android'çiler bunu bekliyor.
Aslında Samsung'un yazılım arayüzü bunlara çok uzak değil. Müsait.
Müsait ama şöyle bir durumda söz konusu. Gitgide bu monitör bağlantı seçeneklerini azalttılar Android tabletlerde. Yani evet, sunum plan için kullanan insanlar da dizüstü bilgisayarlara ya da iPad'e kaymak zorunda kaldılar. Bunu öngörmeleri ve ihtiyaca göre bir şey üretmeleri lazım.
Bizim de beklentimiz o yönde ama Samsung'un da kendince planlamaları vardı. Sonuçta tablet arayanlar için de bir pazar araştırması yapmışlarsa Android tarafında hala bir boşluk var. O da kesin olan noktalardan bir tanesi. Şimdi Apple ne dedik? iPhone tarafında ortalama satış fiyatları yüksek. Kendi ürün gamında, kendi sektöründe ortalama satış fiyatı yüksek bir başka firma da Razer.
Evet.
Çok karlı iş yapıyorlar. Onlar da klipler hep yerinde, hep yüzler gülüyor.
Benim hep bir fotoğraf vardır işte. Ekmek koymuş, normal ekmek diyor 0.99. Üstünde Razer'ın logosu olan ekmek, Gamer 99. Ekmek demiş 99.
99 zaten yani daha cımasız olmuş. Ama adamların ürünleri kaliteli, güzel. Fakat o oranda da fiyatları yüksek evet. açıkçası. Nixbit diye bir telefon firması var. Bulut üzerinden çalışan, telefon konseptini ittirmeye çalışan firmalardan bir tanesi. Şimdi o Razer tarafından satın alınmış. Öyle görünüyor ki bu oyun markası, bu çılgın markayı biz yavaş yavaş telefon arenasında da göreceğiz gibi.
Evet ya, yani şimdi bulut üstünden çalışan telefon işi pek mantıklı değil. Zaten firmanın ismini de büyük ihtimalle satın almaya kadar kimse duymamıştır. Yani öyle bir firmalardan bir tanesiydi. Satın alım sonrasında nasıl bir telefon çıkarttılar, oyun odaklı bir telefon gelir mi gelmez mi hep beraber göreceğiz.
Yani şimdi Amerika pazarında biraz böyle hareketli bir firmaydı. Bazı hani büyük web sitelerinde ve YouTube kanallarında bir takım incelemelerini gördük ama ticari olarak ses getiren bir telefon evet. ya da bir telefon stratejisi olmadı. Ama Razer ismi tabii ki yüksek performans oyunla algılandığı için hani bugün bir Snapdragon 835'li yanında kendi özel kontrolcüsü olan bir telefon.
Bak özellikle dizüstü bilgisayarlarındaki üretim kalitesini ve tasarım kalitesini getirirlerse telefona farklılaşabilirler o tarafta.
Ki ben markanın potansiyeli olduğunu düşünüyorum.
Ben düşünmüyorum ya. Cep telefonu piyasasında özellikle var ya. Biri 10 yapıp satayım derlerse ayvayı yerler.
Yok hayır şu an fiyat anlamında değil. Ha, evet. Razer markalı güzel bir telefon. Evet. Sonucunda bakmasan Blade serisinden bahsediyoruz. Fiyatlar ucuz değil. Ama şimdiden daha Türkiye'de bizi bile heyecanlandırmayı başarıyor. Sonucunda bu bilgisayarı bir dersinde kullansak diye. Evet. Bu markanın böyle bir etkisi var.
Var ama şimdi telefon kısmı dediğim gibi çok farklılaştı.
Tabii dinamikler farklı.
Update vermen lazım. Tamam, telefonun sıkıntısız olması lazım. Sonuçta piyasadaki diğer telefon üreticilerinden daha iyisini sunman lazım. Telefon, Android telefonu üretecekseniz de Samsung'dan daha iyisini ancak Samsung'dan ürün alıp sunabiliyorsun. O kesinlikle da seni zora sokuyor.
Ama tabii şey de var. Hani firmanın attığı adımlara baktığım zaman mesela şimdi bilgisayar tarafında da o bilgisayarın kasasını, şasisini tasarlayan aslında Razer değil. Nvidia ve Intel'in orada çok ciddi bir desteği var.
İlk var ama sonra sonuç olarak şimdi Razer'ın da tasarım ekibinin
tabii bir çalışması var. Tabii yani onun katkısı var ama.
Razer'a sadece lisanslanmış bir tasarım o.
Tabii adisi Razer'a sana vermezler
yani
ama.
Yani şimdi orada tasarım
i̇şte
dediği zaman.
İşte zaten aynı yere geliyorsunuz. Şunu söylemeye çalıştım.
Dizüstü tasarlıyor adam
tercihleri
yani.
Tercihleri de doğru. Tamam evet. yani doğru iş ortaklarını seçmeyebiliyorlar. Dolayısıyla telefon tarafında tabii ki bu firmanın üzerine Razer logosu basıp telefonu çıkarmaları hayal kırıklığı olur ama doğru adımlarla. Güncellemesiyle, donanımıyla, tasarımıyla,
işte aksesuarlarıyla. Ben niye telefon aldıklarını anlamadım. Yani o işte mouse üretmeye benzemez ya ki adamların üretip de sıfır sorunu diyebileceğin, sorunsuz diyebileceğin ürünü de yok. Bakma firmware güncellemesi veriyorlar, bilmem ne veriyorlar, düzeltmeye çalışıyorlar. Ki Razer'ın bir ara bir faresi vardı. USB bağlantısı kopup geliyordu. Yani seni söküp bir daha takman gerekiyordu falan. Bu tip hataları olan şeyler bu fare üretmeye benzemez bak. Yani telefonu üretirsin. Pil yanmaya başlar, ondan sonra görürsün. Tüm dünya konuşur seni.
Bakalım yani tabii firmayı satın almaları illa telefon işine girecek evet. bir anlamına da gelmiyor.
Belki de farklı bir teknolojisini kullanacak.
Belki de varsa eğer öyle bir teknoloji onu tabii bilemiyoruz ama evet. sonucunda Razer logosu karakteristik logo telefonda da kendisine. Yani satar satmaz bilmiyorum ama konuşuruz bol bol bayağı.
Konuşuruz evet konuşacak onu, bir şey olur.
Onu söyleyebiliriz.
Teste gelirse de test ederiz işte.
Allah telefonun şu bilgisayarları bir gelsin de telefonun zaten çıkması, gelişmesi, evet. onaylanması uzun çok zaman. Uzun bir süreç gerektirecek gibi görünüyor. Epeydir konuşmadığınız bir başka firmada Meizu.
Aslında epeydir dediğimiz 1-2 program yoktur herhalde Max.
Yani yoktur da telefonda uzun süredir evet. markanın ürünleri de piyasada yok açıkçası. Tabii biraz da aslında o iyi başlayıp yavaş yavaş temposunu kaybedip Çinli diğer üreticilere karşı bayağı geride kalan bir firma evet. oldu maalesef. Burada enerjilerin iğmelerini kaybettiler.
Tasarım dili falan da değişti. Neredeyse artık kopya tasarımları üreten bir firma haline.
Aynen öyle oldu. Nerede o MX4'lerden yani. Geldiğimiz noktaya bakar mısın şimdi? Şimdi Pro 7 diye yeni bir telefonları var. Çift taraftan klavyeli ekrana sahip olan bir telefon. Açıkçası bu tasarım zaten Samsung tasarımı.
Yani, evet.
Ve bunun benzerlerini Çin'de Vivo gibi firmalar zaten daha önce piyasaya sürdüler açıkçası. Evet. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama açıkçası tabloya bakıldığı zaman Pro 7 diye biz Galaxy S6 Edge'in evet. Edge Plus değil Edge'in bir versiyonu göreceğiz gibi arayüz anlamında da yine baya baya ona benziyor. Ne diyorsun bu fiyatı da bunun ucuz olmaz. Zaten yani Meizu'nun Pro modelleri.
Yani Meizu'nun Çin'de alıcısı var. Türkiye'ye gelmesini isterdik firmanın. O da yok. Yani o yüzden çok heyecanlandıran bir firma değil açıkçası şu anda.
Bu arada telefonda donanım olarak bakıldığı zamansa özellikle Snapdragon 821 dikkat çekiyor ki benim şöyle bir takım duyumlarım var. Bu 835 olayından dolayı bayağı bir firmanın 821'e çakılı kalacağı söyleniyor. Hani sadece LG'de sınırlı değil bu.
Şimdi arada bir 830 var çok isimlendirilmeyen. Ki Cairo chipsetle gelmesi olası onun. 821'in bir varyantı olabilir. O işi değiştirebilir herhalde.
Valla sonucunda rakibinde 835 olduktan sonra sen de 21, 30 vesaire bilemiyorum ama evet. Sony'nin de amiral gemisinin 821 ile ilerleyebileceği. HTC'nin de evet biz Ultra modelini gördük ama bir sonraki modelin de 821'de olma ihtimalinden bahsediliyor. Böyle bir ortamda Samsung hani baya baya masaya oturup arkadaşlar en hızlısı bende aksini ispat eden gelsin karşıma çıksın diye bir evet. yapılar tutmak kaydıyla. Dolayısıyla böyle de bir gerçek var. Muhtemelen bu piyasayı etkiler diye düşünüyorum üst açıkçası bakıldığı zaman. Alcatel bir modeli var Shine Light diye. İnceleme örneği bize de geldi. Açıkçası soranlar da var. incelemesini yapacak mısın, evet, yapmayacak mısın tarzında. Aslında 999 liralık giriş orta seviye konumlanan telefonlardan bir tanesi. Bunun da akıbetine bakarız. Mesela bu önemli bir haber. Apple iOS 11 ile beraber 32 bit uygulama desteğini tamamıyla kaldırmaya hazırlanıyormuş. Aslında bu da.
Yani ne işe yarıyor bilmiyorum şimdi 32 biti kaldırıp sadece 64 bitle çalışırsa uygulamalar. Çünkü üstündeki bellek 3 GB'ı geçmedi yanlış hatırlamıyorsam. 4 GB yok, bellekli makinesi.
Tablet haricinde.
Evet, ne yapacaklar bilmiyorum. O tarafta tabii bazı işlemleri hızlandırıyordur. Belki komutlar vardır vesaire. Belki de geleceğe yatırım yapıyorlardır. Göreceğiz.
Bu arada Samsung yöneticisi var biliyorsun. Kurucu o imparatorun oğlu. Bu da bayağı şu sıralar yargıyla başı dertli.
Evet.
Özellikle hükümete ve hükümete yakın kanallarla bir takım sansasyonel işbirlikleri olduğuna dair. Gerçi geçen gün
sürekli ifade veriyor, ifade aklanıyor. Veriyor,
aklanıyor. İfade veriyor, aklanıyor ama bu sefer biraz daha zorlanacağına dair bir takım bilgiler var. Herhalde. Galiba devlet başkanı kızına at almış. Evet. Yani. Öyle bir durumlar söz konusu. Bakalım onu da Güney Kore takip edecek. Tabii G6 ve S8'den bağımsız da bir mobilite yapmak çok zor. Her geçen günde yeni gösteren bilgiler çıkıyor. Şu an G6'yı görüyoruz. Aslında bakın
gitgide sizden çirkinleşiyor sanki. Yani her bir prototipte.
İlk konuşumuz PR görüntüsü daha güzel görünüyor. Açıkçası evet, şu görüntüye bakalım, bakınca beni çok cezbetmedi ama tabii çok
bunlara
kötü bir
çok
fotoğraf.
Bunlara çok itimat etmemek, aynen, lazım yani.
Ama şu var. Telefon açıkçası biraz ince, kalın aslında gibi geldi bana. Çünkü bak şuradan dikkat edersen şu kavis yanıltıyor ama altı doğru biraz devam ediyor.
Bir bakmak
tabii yanıltıcı
lazım
olabilir. Ya. Yanıltıcı, evet, olabilir ama sonucunda G6 içinde yeni prototip görüntüleri de
bana
ortaya çıktığı için.
Bana ince göründü çünkü telefon.
Bana da fotoğraf itibariyle, evet, biraz kalın gibi geldi açıkçası.
Pili iyi olsun derdi birazcık. Bari bu kalınlığa yakışsın.
Pilinin 3500-3600 olarak konuşulacağı söyleniyor Mesut. Açıkçası bakalım, bunu da bekleyip göreceğiz. Tabii Galaxy S8 ile ilgili bir takım gösteriler var. Hatta bazı bilgiler de var. Önce şunu söyleyelim. Daha önce demiştik Mobile Dünya Kongresi'nde S8'i göremeyeceğiz diye. Son gelen bilgiler gösteriyor ki Mobile Dünya Kongresi'nde Samsung 1 dakikalık bir fragman yayınlayacakmış. Telefonun görselini göstereceği.
Allah razı olsun. Yardımcı olacak yani.
Hani gelenler de arkadaşlar boşa gelmediniz. Muhtemelen ona kendi standındaki olabilir, ekranda verir. Herkesi toplayabilmek için ya da diğer firmaları belki biraz baltalayabilmek için. Ama ilginç olan nokta şu. Biz konuşurken donanım seviyesinde işte 4 GB RAM'in olması belki hani hayal kırıklığı yaratabilir, kimi kullanacağız demiştik. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip seçenek de olacakmış. Bu daha önce aslında S7'lerde ve Note'da yapılan özel varyasyonları vardı. Şimdi anladığımız kadarıyla Samsung tarafında da biz bunu göreceğiz gibi görünüyor S8 için. Ama tabii Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Genelde Çin ya da Kore pazarına, evet, özel bir takım ihtimaller olarak ya da versiyonlar olarak kalıyor. Bunu da söylemekte fayda var diyelim ve yavaş yavaş da programın sonuna gelelim. Evet. Bu hafta biraz kesat bir haftaydı. Çok da fazla gelişme yaşanmadı aslında. Konuşabilecek haberleri değerlendirmiş olduk.
Bir mobilitenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.